Ayrım 19 ve İhtilal Altan Öğmen Sayfa 214 Zincirleme istifalar. Mükerrem Sarıoğlu, Menderes'in durumuna üzüntülerini ifade ederken eleştiriler yönettiği DP grubu çoğunluğu giderek daha da sertleşti. Başbakanın eleştirilere karşı kendilerini savunsunlar diye kürsüye davet ettiği bakanlar da söz almaya başladılar. İlk olarak Hasan Polatkan kürsüye geldi. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti. O da tahkikat yapılsın, o tahkikatın selametle yapılması için istifa ediyorum dedi. Grup çoğunluğu bu gidişin arkasını bekledi. Yayladan zorlu, zorlu sesleri yükseldi. Fatin Rüştü Zorlu'nun da aynı şeyi yapması isteniyordu. Zorlu da kürsüye çıktı. Zorlu'nun o sırada üç görevi vardı. Biri Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığıydı. Aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı'na da vekalet ediyordu. Bakanlığının yanında ithal mallarına döviz tahsisi yapan Bakanlar Komitesi'nin de üyesiydi. Ayrıca milletvekili seçildiği 1954 yılından önceki görevi olan NATO daimi delegeliğinden de bakan olmasına rağmen hala ayrılmamıştı. Bu herhalde Menderes'in de tercihiydi. Menderes Zorlu'nun diplomatlığına güveniyordu. NATO o sırada Türkiye'nin dış politikasında en fazla önem verdiği kuruluştu. Oradaki delegelik ile hükümetteki bir bakanın aynı kişi olması dış işlerinin yürütülmesinde kolaylıklar sağlayabilirdi. Zorlu o işi de bu gerekçeyle sürdürüyordu. Fakat şu durumda DP'li siyasetçilerin gözüne batıyordu. NATO daimi delegesinin resmi ikametgahı Paris'teydi. Zorlu bakan olarak Türkiye'deki işlerinden fırsat buldukça NATO'daki işleri yürütmek için Paris'e gidiyor, orada kalıyordu. Meclisteki DP'liler dahil birçok siyasetçiye göre bir ayağı Türkiye'de, bir ayağı Paris'te olan rahatı ve keyfinde yerinde bir ayrıcalıklı kişiydi Zorlu. 2000'li yıllardaki bir başbakanımızın diplomatlar için kullandığı sözcükle bir monşer yani. Öteki politikacılar gibi Türkiye'deki seçmenleriyle ilgilenmek gibi bir zorunluluğu da yok. Onun işi salonlarda, kokteyllerde, törenlerde. Ayrıca o sırada en değerli, en bulunmaz varlık sayılan dövizin kullanılmasındaki tahsis yetkisine sahip olan bakanlardan biri de o. Türkiye'nin o döneminde bundan daha gıpta edilecek bir hayat yaşayan başka politikacı yok. Fatin Rüştü Zorlu'nun DP grubu üyelerinin büyük bir kısmının gözündeki imajı öyleydi. Bu yüzden de kürsüde bulunduğu sırada en fazla satışılan bakan o oldu. Sarıoğlu anlatıyor. Zorlu paniğe kapıldı. Kürsüde sesi iyi duyulmuyordu. Döviz komitesinden çekildiğini bildirdi. Bununla yetinmemeye kararlı olan mebuslar koro halinde NATO delegeliğinden, bakanlıktan diye bağırdılar. Bunun üzerine Fatin Rüştü Zorlu, peki efendim öyleyse NATO delegeliğinden de vekaletten de çekiliyorum dedi ve kürsüden ayrıldı. Grup hızını alamamıştı, hala kurban istiyordu. Bu arada bir kısım mebuslar o ara salondan dışarı çıkan Osman Şevki'nin yani Çiçek Dağ'ın adını söyledilerse de adliye vekili çoktan salonu terk etmişti. Not, burada bir hatırlatma yapayım. Bakan, milletvekili, Gensoru Önerge gibi benim de kullandığım kelimeler bugünkü anayasa dilinin kelimeleridir. 1955'teki anayasa dili başkaydı. Gerçi 1945 ile 1952 arasındaki anayasa dili bugünkü gibiydi. Ama daha önceki kitaplarda belirtmiştim. 1952'deki anayasa değişikliğiyle yeniden eski dile dönülmüştü. 1924 Anayasası'ndaki terimlerin kullanılmasına başlanmıştı. Bakan yerine vekil, milletvekili yerine mebus, gensoru yerine istizah, önerge yerine takrir kullanılıyordu. Ben o zamanki konuşmalardan, yazılanlardan alıntı yaparken metinleri aynen aldığım için o metinlerde eski kelimeler kalıyor. Bunlardan bazılarının karşılığını eğer anlaşılamaması ihtimalini görürsem parantez içinde yazıyorum. Eğer o ihtimali görmezsem yazmıyorum. Semih Günver anlatıyor. Burada ülkemizin değerli diplomatlarından, aynı zamanda da değerli yazarlarından, rahmetli Büyükelçi Semih Günver'in Fatin Rüştü Zorlu'nun o günüyle ilgili bir anısı var. Günver'in Fatin Rüştü Zorlu'nun Öyküsü adlı kitabından o bölümü buraya almak istedim. Günver o sırada Dışişleri Bakanlığı'nda iktisadi işlerle ilgili bölümde görevli. Meclisteki Demokrat Parti grubunun toplandığı o gün, bakanın özel kalem müdürü Ziya Tepedelen'den bir telefon geliyor. Tepedelen diyor ki bakan grupta iktisadi durumumuzla ilgili bir konuşma yapacak. Ona çok acele bir takım bilgiler gerekiyor. Derhal ne alacaksanız alın meclis binasına gidin. Günver yanında o zamanlar ticaret dairesinde göreve başlamış olan sonraki büyükelçi Kamran İnan'la birlikte bir yığın dosyayı toparlayıp oraya gidiyor. Günver'in anılarından izleyelim. Semih Günver, Fatih Rüştü Zorlu'nun öyküsü, Bilgi Yayınları. Bir taksiye atladık. Ankara Palas karşısındaki eski meclis binasına gittik. Koridorlarda normal olmayan bir kaynaşma mevcuttu. Köşelerde gruplar toplanmış, sigara dumanları etrafı sarmıştı. Süratli adımlarla gidip gelenlerin suratları asıktı. Bir şeyler dönüyordu. Zorlu ile karşılaştık. Bizi giriş kapısının solundaki encümen salonuna soktu. ''Burada bekleyin. Sizden isteyeceğim bilgileri hemen bir kağıdın üzerine yazıp içeriye yollayın.'' dedi. Gözleri bulanık, belli ki kafası karışıktı. Yapacağı konuşmayı zihnen hazırlamakta olduğu anlaşılıyordu. Ekonomik durum parlak değildi. İthalat kısılmıştı. Döviz gelmiyordu. Dış ticari borçlar birikmişti. Kredi ve hele döviz talepleri karşılanamıyordu. Dış yardımlar azalmıştı. Menderes Zorlu'yu Hasan Polatkan ve Sıtkı Yırcalı ile birlikte döviz komitesine üye yapmıştı. Komitenin başı dertteydi. Ne yapılsa beğenilmiyor, eleştiriliyor, istekleri yerine gelmeyenler ortalığı karıştırıyorlar, iftiralar, ithamlar durmadan yağıyordu. Semih Günver ve Kamran İnan encümen salonunda bir süre bekleştiler. Sonra içeriye gizli toplantılarda görevli olan işitme ve görme engelli kavaslardan biri gelir. Onlara bir kağıt getirir. Kağıdın üzerinde Zorlu'nun el yazısıyla bakır rakamları yazılıdır. Günver bunu ve gerisini şöyle anlatıyor. Bulunduğumuz odaya salonda konuşanların sesleri boğuk bir halde geliyordu. Bağırıp çağıranlar duyuluyordu. İçeriye sağır ve dilsiz kavas girdi. Elinde bir yerden yırtıldığı intibağını veren bir kağıt vardı. Üzerinde Zorlu'nun el yazısıyla bakır rakamları kaydı mevcuttu. Bakır rakamlarını gönderdik. Biraz sonra sağır dilsiz görevli yine geldi. Bu kez pamuk rakamları isteniyordu. Toplantı salonunda sesler yükseldi. Encümen salonunun kapısının önüne çıktık. İstifa, istifa diye haykırışları duyduk. Sanki kıyamet kopuyordu. Bu arada Polatkan ve Sıtkı Yırcalı'nın istifaya zorlandıklarını ve onların da istifa ettiklerini öğrendik. Partinin isyan halindeki milletvekillerine Menderes kurbanlarını teker teker sunuyordu. Sıra Zorlu'ya geldi, dayanamadım. Meclis salonunun aralık kalan yan kapısından içeriye baktım. Zorlu kürsüye çıkmıştı. Arkadaşlar diye söze başlamak istedi. Fatih Rüştü Zorlu, en uzun boylu, istifa istifa sesleri yükseldi. Zorlu bir daha denedi. Arkadaşlar, Türkiye'nin iktisadi, arkasını getiremedi. İstifa sesleri daha da yükselmiş, daha da çoğalmıştı. Semih Günver Zorlu'nun istifa edişini de işittikten sonra aralık duran yan kapıdan ayrılır. Encümen salonuna dönerken koridorda eski Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'ye rastlar. Köprülü'nün Fatih Rüştü Zorlu'yla arasının hiç iyi olmadığı herkesçe biliniyor. Bu duygusunu Köprülü'nün bakanlığı sırasında da görevde olan Semih Günver'den gizlemez. Günver'den izleyelim. Bu sırada Profesör Fuat Köprülü dudaklarının arasında ağızlığı, sigarasının dumanlarını içine çekip dışarı savurarak yanımızdan geçti. Mutsuz görünmüyordu. Etrafında arkadaşları bir muhafız kıtası gibiydiler. Önümde durdu. ''Semih, ne bekliyorsun burada? Zorlu istifa etti. Haydi sen de işine dön.'' dedi. ''Emredersiniz, yalnız bakanın çağrısı üzerine buraya geldik. İstifa etti diye veda etmeden kaçıp gidersek ayıp olmaz mı?'' tepkisini gösterdim. ''Ayıp olur, bekle öyleyse.'' cevabını verdi ve merdivenlerden üst kata etrafındakileri de sürükleyerek çıktı. Biraz sonra Zorlu göründü. Tam şaşkınlık içindeydi. Üzerinde siyah kaşmir paltosu, başında siyah röle ve şapkası vardı. ''Gel benimle.'' diye mırıldandı. Resmi araba bekliyordu. Bakanlığa geldik, makam odasına çıktık. Oda buz gibiydi. Kaloriferler yanmıyordu. Ortada kimseler yoktu. Özel kalem müdürü odasında Ziya Tepedelen bekliyordu. Zorlu kendisini misafir koltuklarından birisine attı. Paltosunu, şapkasını çıkarmayı düşünmedi. Zorlu'nun yüzü yeşil beyazdı. Gözleri kanlanmış gibiydi. ''Ne oldu anlayamadım.'' dedi. ''Niye istifa ettim? Menderes bizi niye savunmadı ve harcadı?'' diye söylendi. Sonra bakışlarında belirli bir muziplik ışığı pırıldadı. Söyle bakalım dedi, sen Fatinist misin, Fuadist misin? Gülümsedim, vallahi ne diyeyim, siyasette olan biten acayipliklere şahit olan herkes benim yerimde olsa ne Fatinistim ne de Fuadist, olsa olsa oportunistim cevabını verirdi. Zorlu nüktedan sayılmazdı ama şakadan anlardı, güldü. Zorlu ve Küsuf. Semih Günver, Fatih'in Rüştü Zorlu'nun o akşamdan sonra duygusal açıdan çok sarsıldığını, küsufa uğradığını, yani güneş tutulmasına uğramış gibi bir psikoloji içine girdiğini yazıyor. İstifasından ve yerine Fuat Köprülü'nün gelmesinden sonra da Zorlu'yla görüştüğünü belirtiyor ve izlenimlerini anlatıyor. Zorlu tam bir küsufa uğramıştı, inzivaya çekilmişti. Menderes'e kızmıştı, küskündü, ihanet edildiği inancındaydı. Siyasi hayata atılmayı, bakan olmayı o istememişti. Menderes onu bu maceraya ısrarla itmişti. Seçimlerden bu yana Menderes ile hiç ihtilafa düşmemişti. Her işte ondan talimat almış ve bilgisi dışında hiçbir teşebbüste bulunmamıştı. Çalışmıştı, çok çalışmıştı, başarılı olmuştu. Bazı ahvalde başarıyı sağlayamamışsa bunun da sorumlusu kendisi değildi. Başbakan kendisini ne için arenadaki aslanların önüne atılan Hristiyanlar gibi grupta tek başına bırakmıştı. Çocukluk ve sıra arkadaşı Settar İksel'in Yenişehir'deki küçük dairesini sığınak gibi kullandı. Aylarca kimseyle temas aramadı. Yalnız yakın arkadaşları Esenbeller, Versanlar, Tepedelenler kendisini sık sık aradılar. Ben de bir iki kez bu dairede Zorlu'yu gidip gördüm. Benden bazı bilgiler istemişti. Küçük evinde çalışmalarına devam ediyor, olayları yakından izliyor, bizlere de bazen telkinlerde bulunuyordu. Ne Menderes onu arıyordu ne de o Menderes'i. Bu durum aylarca sürdü. Zorlu bu uzaklaştırılma devresinin başlarında Menderes'e haber yollattı. Siyasi hayattan ayrılmayı ve mesleğine dönmeyi istediğini bildirdi. Bu arzusunda samimiydi. Kendisine yeni ve huzurlu bir hayat kurmak istiyordu. Menderes'e çok kırılmıştı. Menderes ona Bern elçiliğini teklif etti. Ben evinde bir görüşmemizde Bern'e gitmesini tavsiye ettim. Siyasi hayatın başına bela getirebileceğini söyledim. İç politika için yetişmemiş olduğunu, karakterinin mizacının farklı bulunduğunu bir kez daha hatırlattım. Fakat yakınları, kadın erkek, Zorlu'yu aksi istikamette etkilediler. Sabretmesini, biraz daha beklemesini, siyasetten ayrılmamasını, er geç yeniden Dışişleri Bakanı olacağını söylediler. İyi niyetli oldukları kadar sağlam bir hamiyi kaybetmek de istemiyorlardı. Zorlu'da Bern Büyükelçiliği gibi nispeten pasif ve önemi az bir görevi kendisine layık görmemeye başlamıştı. Onlara uydu, hata etti. Kendisi için hata etti. Yoksa Dışişleri Bakanı olarak memlekete büyük hizmetler görecekti. Koraltı'nın odasında, şimdi yeniden meclis binasındaki duruma dönelim. Fatih Rüştü Zorlu'nun toplantı salonundan çıkışı sırasında başbakan da geri kalan bakanlarla birlikte gruptan ayrılmıştı. Hep birlikte meclis başkanı Refik Koraltı'nın makam odasına girdiler. Meclis binasında başbakanın da bir makam odası vardı. O daha küçüktü. Başbakan arada bir o odaya da girip çıkıyordu. Milletvekillerinin büyük kısmı ise aşağıda grup toplantısında kalmaya devam ediyorlardı. Yaylacılar bir tarafta, hükümetçiler bir tarafta, aralarında konuşuyorlardı. Bazen iki taraf arasında tartışmalar oluyordu. O günkü grup toplantısı ile ilgili anılarını anlatan Mükerrem Sarol ile Rıfkı Salim Burçak aşağıda kalanlar arasındaydı. Başbakan Menderes ile birlikte meclis başkanı Refik Koraltı'nın makam odasına çıkanlar arasında ise o sırada hem bakan hem de genel yönetim kurulu üyesi olan Samet Ağaoğlu vardı. Samet Ağaoğlu da arkadaşım Menderes adlı anı kitabında Koraltı'nın odasında olup bitenleri şöyle anlatır. Menderes o gecede zor anlarında kapıldığı ruh haleti içindeydi. Gözleri önünde birer birer yıkılan bakanların imdadına koşuyordu. Kah meclisteki odasında, kah Koraltı'nın yanında, meclis salonundan gelen kızgın sesleri işitmemeye çalışarak ''Ne olacak, ne olacak?'' deyip saçları karışık dolaşıp duruyordu. Sonunda çekilmeye karar verdi. Hatta istifasını yazarak Koraltı'na bıraktı. Sarol'dan Menderes'e sen lokomotifsin, istifa edemezsin. Aşağıda grup toplantısındaki durumu ise Sarol'dan izleyelim. Sarol anılarında gruptaki manzaraya bakarak çok üzüldüğünü ve toplantıda başbakana yapılanın haksızlık olduğunu yüksek sesle söylemeye başladığını yazıyor. Anlattığına göre söylediklerini işitenler etrafında toplanmaya başlamışlar. Bazılarına diyorlar ki, Sarol sen ne söylüyorsun Allah aşkına? Bizim Menderes'ten bir şikayetimiz yok. O bizim değişmez liderimizdir, başımızdır, canımızdır. Bunun üzerine Sarol'un kafasında kendi ifadesiyle bir kurtuluş ışığı şimşek gibi çaktı. Başbakanın da öteki bakanlar gibi istifa etmesi ihtimali aklına geldi. Hemen salondan çıkıp başbakanın nerede olduğunu sordu. Başbakanın meclis başkanı Refik Koraltı'nın makam odasında olduğunu öğrendi, oraya gitti. Makam odası bakanlar ve hükümet taraftarı milletvekilleriyle hınca hınç doluydu. Samet Ağaoğlu da onlar arasındaydı. Mükerrem Sarol hemen bir koltuğun üzerine çıktı ve başbakana hitaben bir konuşma yaptı. Anlattığına göre aynen şöyle dedi. Siz partinin reisisiniz, alelade başvekil değilsiniz, hükümeti bırakıp gidemezsiniz. Aylardır içeride dışarıda fitne ve fesat ocaklarını işlettiler, bizi bu perişan hale getirdiler. Arkadaşlar ayrılabilir, nöbet değiştirmiş olurlar, ayrılmaları haysiyet kırıcı değildir. Sen iktidar katarının lokomotifisin, çekilip gitmeye hakkın yok, Halk Partisi pusuda böyle bir neticeyi bekliyor. Grubun sana tükenmez sevgisi vardır, çekilemezsin. Parti parçalanır, perişan oluruz. Millet bizi telin eder, in aşağıya, tek başına itimat talep et. Sarol'un bu sözlerini Samet Ağaoğlu bir toprak adamının aklına gelen son çağrı olarak tanımlıyor ve şöyle diyor. Kuraktan, taşkından veya yangından hiç değilse tohumları kurtarmak. Menderes bu sözlerle birden toparlandı. Önünde yalnız tohumu değil, daha başka birçok şeyleri kurtaracak yolun açıldığını görüyordu. Hükümet üyelerinin bu nasıl olur, nasıl olur demelerini aldırmadan, içimizden bazılarının, fakat böyle bir hareket arkadaşlarınızı grup ve halk karşısında, hatta haysiyetlerine kadar yıpratır feryatlarını hiçe sayarak salona indi. Sarol ve diğer kaynaklar Başbakan Menderes'in bu fikri işitir işitmez benimsediğini ve hemen hükümet üyelerini yan odaya çağırıp durumu görüştüğünü belirtiyorlar. Başbakan o görüşmede tüm bakanların istifalarını vermeyi kabul ettiklerini saptamış, kendisi ise hükümet başkanı olarak tek başına güven oyuna başvurmaya karar vermiştir. 19. Ayrımın sonu. Sayfa 221.